Ayrım 16. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 144. Sabahları evden çıktığında otelden başka bir yere gitmesi için herhangi bir sebep yok. Bankaya, vergi dairesine filan gidilmesi gerekiyorsa Özgür gidiyor. Mürşit onun gitmesinden hoşlanmıyor aslında. Ama kendi giderse kalabalığa girmesi, selam vermesi, az çok konuşması, dinlemesi, alttan alması lazım. Bütün bunlar gözünde öyle büyüyor ki, ister istemez Özgür'e havale ediyor işi. İnsana değmeden yaşanmıyor. İnsan oldu, insansız bir hayat bulamadı. Gerçi Avrupa'da, Amerika'da çoktan buldular diye düşünüyor. Oralarda bir sürü insan evinde, bilgisayar başında, insan yüzü görmeden yaşıyormuş. Ama ne Mürşit onlardan biri, ne de burası Danimarka'nın bir şehri. Bu şehirde her şey insana, fazlasıyla değerek, sürtünerek, gıcırdayarak, itişerek, gerginlik içinde yaşanıyor. İnsanlara değerek yaşamak ona acı veriyor. Okuduğu kitaplardan insansızlığın acısına dair bazı şeyler de hatırlıyor öte yandan. Umut kırıcı şeyler. Bir keresinde şehrin 100 kilometre dışında, Azizler Köyü civarındaki harabelere giderken, arabası bozulduğu için, geceyi onun otelinde geçiren bir profesör bahsetmişti insansızlığın acısından. Yaşlanmaya yüz tutmuş, hoş bir adamdı. Yavaş, düzgün, lezzetli konuşuyordu. Görünürde kendine uzak bir yaşama biçiminden bahsediyordu. Eski karısı Danimarkalıymış. Uzun yıllar Kopenhag'da yaşamış, orayı anlatıyordu. Yalnızlık yüzünden patır patır intihar ediyorlar demişti. Geç saatlere kadar Mürşit'i esir aldı. Susarsa kalkıp gitmesinden korkuyor gibiydi. Aralıksız konuşuyordu. Sıkılmasın diye neşeli şeyler anlatmaya çalışıyordu ama söz ister istemez insansızlığa, yalnızlığa geliyordu. Mürşit o zaman düşündü. İnsanla da insansız da olmadığını. Acınacak kadar kısa süren fakülte hayatında tanıdığı, üç kişi potansiyel kaostur, hemen kaç diyen ufak tefek, huzursuz oğlanı da o gece hatırladı. Birkaç yıl önce korkunç bir trafik kazasında öldüğü haberini gazetede okumuştu. Bomboş bir yolda, sabaha karşı aşırı alkollü bir şekilde araba kullanırken viyadükten aşağı uçmuş. Gazetedeki vesikalık fotoğrafına bakarken fakültede bir tek ona belli belirsiz bir yakınlık gösteren bu arkadaşın insandan kaçarken öldüğünü düşünmüştü. Oysa bu şehirde yaşayanların insana ihtiyacı var, insansız yapamıyorlar. Yarım saat bile kendi başlarına kalamıyorlar. Lobo bu yüzden kahveye dönüştü. Bir araya gelmeleri, konuşmaları, birbirlerini iğnelemeleri lazım. Birbirlerini didikleyip, birbirlerine tahammül etmeyi zevk haline getirmişler. Her ne olursa olsun yaşamak istiyorlar. Özgür de öyle. Mürşitoğlu'nun yaşamayı bir rekabet gibi algıladığını düşünüyor. Bu rekabette öne geçtiği de bir gerçek. Yaşamakta çok başarılı. Şeytan tüyü var Özgür'de. Nabza göre şerbet vermeyi iyi biliyor. Hiçbir yerde sıra beklemiyor. Mutlaka bir tanıdık, bir ahbap buluyor. Bir şekilde işini görüyor. Otele geliyor sonra. Her şeyi nasıl da tereyağından kıl çeker gibi hallettiğini kibara anlatarak babasına laf çakıyor. Giderken Necdet abi iki poğaça götürürdü. Tamam, ne kuyrukta bekledim ne bir şey diyor mesela. Gülüyor. Babasına ondan daha fazla hayat bilgisine sahip olduğunu göstermek istiyor. Mürşit bunları duymak istemiyor. Oğlunu belediyedeki falancaya, vergi dairesindeki filancaya, işini yaptıracak kim varsa ona hediye götürdüğünü, suyuna gittiğini, yalakalık ettiğini görmek istemiyor. Oğluna bu akılları veren, hayatın bir al gülüm ver gülüm ilişkisi olduğunu, dünyanın böyle döndüğünü, böyle gelmiş böyle gittiğini, gemisini yürütenin kaptan olduğunu, bal tutanın parmağını yaladığını öğreten kayınbiraderini de görmek istemiyor. Ama gördü mecburen. Şükran sabah sabah telefon faturasını burnuna dayadı çünkü. Bugün son gün dedi. Ver Özgür'e yatırsın dedi Mürşit. Ama Özgür sabah erkenden eniştesiyle Başçeşme'ye gitmiş. Damat yeni depo için bir yer bulmuş, ona bakacakmış. Sen de gel, gezeriz, dönerken Alaaddin abinin orada da yemek yeriz demiş. Şükran neşeyle söyledi bunu. Oğlu damadıyla iyi ilişkiler kursun, ikisi birbirlerine yakın olsunlar istiyor. Mürşit ise bunun, komşuda pişer, bize de düşer ilişkisi olduğunu düşünüyor. Özgür böyle, küçük fırsatlar yakalayıp yancılık ederek damadın varlığının kırıntılarından faydalanıyor. Çok acı. Ama Şükran'la tartışacak hali yoktu hiç. Ekmeğin burnunu kopardı. Ağzına attı, faturayı aldı, çıktı evden. Madenciyle Soğuğa dayanamayıp içeri girdikleri gece yağan karın şiddeti çok çabuk kesilmişti. Nazlı nazlı dökülüyordu arada. Şöyle bir yağıp geçiyordu. Ama hava çok soğuktu. Kar adam akıllı yağmadıkça daha da soğuk oluyordu. Isınmak için hızlandı. Ağzından buhar çıkıyordu yürürken. Kayınbiraderinin halıcı dükkanının önünden geçmemek için yolu uzattı. Yeni çarşının başında durdu. Yolu kesmişler. Kapalı kasa iki kamyon sokağın başına park etmiş. İstanbul olduklarını tahmin ettiği, kadınlı erkekli bir kalabalık vardı ortalıkta. Daha önce hiç görmediği adamlar, metal köşe bentli büyük sandıklar indiriyorlardı. Küçük bir portatif masanın başında iki adamla bir kadın ayakta konuşuyorlardı. İyi giyimliydiler. Adamların birinin başında, bu şehirde hiç kimsenin giymeyi aklından geçirmeyeceği, gökkuşağı renginde bir bere vardı. Kadın, gece mavisi peluşten, komik bir şeyle kulaklarını örtmüş sadece. Kim ki bunlar diye düşünürken ensesinde, kayınbiraderinin sesini duydu. Sanki aklından geçen soruyu biliyormuş gibi konuştu. Sinemacılar, film çekeceklermiş, hazırlık yapıyorlar. Koca memlekette, başka yer bulamamışlar mı diye mırıldandı. Ama kayınbiraderi duymadı. İyi ki de duymadı. Otelci dediğin dışarıdan gelenin yolunu gözler. Ama mürşit hiç dayanamıyor bunlara. Uzak köylerden gelen garibanlar, dertliler, ezikler neyse de İstanbul'dan gelenlere tahammülü yok hiç. Bir kibirli havalar, bir her şeyi ben bilirim edası. İstanbul'da olmanın sebepsiz gururu. Yarattığı iyi duygularla birlikte geçmişinde kaybolmuş bir büyük şehirden, bugün ona kalan, sebepsiz bir kızgınlığın örttüğü, köklü bir haset. Kayınbiraderi heyecanlıydı, salakça neşeniydi. Az önce gördüğü ünlü bir kadın artistten bahsetti. Televizyonda göründüğü kadar güzel değilmiş. Çiroz bir şeymiş, makyaj güzeliymiş. Altın madeninden sonra şehrin başına tekrar talih kuşunun konduğunu söyledi. Bu film gösterilince şehrimiz meşhur olacakmış. Gazetede, televizyonda çıkacakmış. Bütün ülke tanıyacakmış. Sonra yine lafını soktu, her zamanki gibi. Sana da yarar dedi. Küçük gözlerinde, alaycı bir bakışla. Beyazıt'ın oteline sığmaz bunlar, çok kalabalıklar. 3-5 kişi de sana düşer. Mürşit, öfkelenmeye bile üşendiğini düşündü. Kayınbiraderi ağzını her açtığında sanki yerden elektrik girer gibi bir öfke giriyor ayaklarına. Ama dizlerinden yukarı çıkmıyor. Bir çıkabilse, öfke bir gün burnuna kadar yükselse de, şu pul pul kepekli surata bir tane geçirebilse, nasıl rahatlayacak içi? Fit sokmak, didiklemek, lime lime etmek için bir sürü cümle sıralamaya hazırlanan kayınbiraderine işi olduğunu söyledi. Adamı salak suratıyla sokakta bıraktı, yürüdü. Yanlarından geçerken sinemacılara baktı. Karınca gibiydiler. Bir koşuşturma, bir telaş, bir bağırış çağırış. Sinirlendi. Ne oluyorsa bu filmle dünyayı düzeltecekler sanki. Bankaya geldi. Bir sürü bekleyen vardı. Numara almak lazım, sıraya girmek lazım diye sıkıldı. Oturup bekleyeceksin, kimseyle göz göze gelmemek için kestiriyormuş gibi gözlerini kapatıp başını duvara dayayacaksın. Her ding sesinde elindeki küçük kağıtta yazan rakamla duvardaki ışıklı tabelayı karşılaştıracaksın. Kaç kişi kaldığını hesaplayacaksın. Bankodaki kızın eli çok ağır diye sinirleneceksin. Bir akıllı telefonu da yok ki başkaları gibi beklerken oyun oynasın. Gerçi telefonda oyun oynamışlığı yok. Arada Özgür'ün elinde görüyor. Sıraya girmekten vazgeçti. Geri dönüp çıktı. Faturayı cezalı ödemesi gerekecek. Şükrü'nün söylendiğini, Özgür'ün cık cık yaptığını, mutfakta annesini, niye bunun eline bırakıyorsun bu işleri, verseydin ya bana dediğini duyacak. Başı ağrıyacak, içi ağrıyacak. Bu, baba değil bu diyerek parmağıyla kendini dürtecek. Şehrin öbür ucundan dolaştı. Devlet Hastanesi'nin önünden geçti. Birkaç yıl önce Şükran'ı ameliyat eden kadın doğumcuyu gördü. Rahminde kist olduğu ortaya çıktığında Elvan yeni nişanlanmıştı. Damat Elvan'a hoş görünmek için çırpınıyordu. Özel hastanede yaptıralım, para mühim değil demişti. Özgür olsa hiç kaçırmaz ama Elvan gururludur, kabul etmemiş. Hastanede Şükran'ın ameliyattan çıkmasını beklerken tuhaf duygular içindeydi. Hem karısına hayret edeceği kadar derinden bağlanmış olduğunu fark etmişti. Hem de ölürse kendisinin de ölmeye hak kazanacağını düşünüyordu. Ameliyat 1 saat 20 dakika sürdü. Şükran 3 gün hastanede, bir haftada evde yattı. Mürşit bu süre içinde karısına çok ihtimam gösterdi. Bakımını Elvan'a bırakmadı. İlaç saatlerini kolladı. Yemeğini yedirdi. Hatta saçlarını taradı. Bunları yapmak sandığı kadar zor olmadı. Hatta hoşlandığını bile düşündüğü oldu. Bir işe yarama hissiydi belki. Varlığına gerçekten ihtiyaç duyulmuştu. Sonra her şey eskisi gibi oldu. Doktor uzaktan kumandayla yeni gıcır bir arabanın kapısını açtı. Bindi. Mürşit arabasını değiştirmiş diye düşündü. Herkes bir şeyleri değiştiriyor. Geleceksiz kalmış. Muhtaç olduğu taze ümidi, altın madeniyle bulan bu küçücük şehirde bile herkes sürekli deri değiştiriyor. Eskimiş derilerini atıyorlar. Çabucak eskiyecek yeni, canlı bir deriyi kuşanıp hayata devam ediyorlar. O ise giderek daha hızlı yaşlanan ama yırtılmayan, dökülmeyen, canını içinde sımsıkı tutan derisini üstünden atamıyor. Yeniden doğamıyor, ağır ağır çürüyor. Zira çarşısına girdiğinde küçük bir kalabalık gördü. Hepsini uzaktan tanıdığı 8-10 kişi ayakkabı tamircisi Kamer'in cephesi, bir metreyi geçmeyen, içeriye bir kişinin zor sığdığı dükkanın önünde toplanmıştı. Pehlivanın da aralarında olduğunu fark edince yanlarına gitti. Niye toplandıklarını sordu. Kamer ölmüş dedi pehlivan. Kamer Mürşit'in pek yakından tanıdığı biri değildi. Rastlaştıkça merhabalaşırlardı sadece. Allah rahmet eylesin dedi. Çoluk çocuğuna haber verdiler mi? Çoluk çocuğu yok ki. Belediyeye haber vermişler, bekliyoruz. Kamer'in kimsesiz olduğunu bilmiyordu. Çok şaşırdı. 70'ine yakın, iyi yüzlü, hafifçe kamburlaşmış, sessiz bir adamcağızdı. Mürşit onun torun torba sahibi biri olduğunu sanırdı. Artık köşesinde oturması gerektiği halde, çalışkanlığı yüzünden duramayıp dükkanını açan bir ihtiyar. İçi garip bir merhamet hissiyle doldu. O sırada belediyeden birileri geldi. Arkada bir yere bir ambulans park etmişlerdi. Kamer'in ayakkabı örsünün altında, oturur vaziyette duran cansız bedenin önünde garip bir tartışma başladı. Belediye görevlisi, gasilhane olmaz dedi. Mümkün değil. Zirai ilaçlar satan adamlardan biri. Hastanenin morguna koyun o zaman dedi. Ne yapacağız yani? Burada mı bırakacağız? Belediye yetkilisi morgla iş bitiyor mu dedi sıkıntıyla. Bunun cenazesi var, mezarlığı var, oğlu var. Hem talimat ne diyor, bir bakmamız lazım. Adem geldi, şaşkın şaşkın. Bakışları meraklıydı. Ne olmuş, biri mi ölmüş? Kimse ona cevap vermedi. Başka bir mevzuyla meşguldüler. Ne talimatı diye soranlar oldu. Belediyeci bulanık bir şekilde kanundan bahsetti. Mürşit belediyenin kimsesiz bir ihtiyarı gömme konusunda niye zorluk çıkardığını anlamıyordu. Konuşmalar üst üste binince konudan iyice koptu. İhtiyarın bir kor parçası küllenir gibi ölmesini düşündü. Kimsesizliğinin. Konuşanların sesleri uğultu halinde başının çevresini sarıyordu. Yükselen sesler de dalgınlığından sıyrıldı. Çarşının ocakçısı, sen aklını mı yedin hacı? Nasıl camiden kalkar dedi Hacı Abdi'ye. Mürşit tekrar dikkat kesildi. Ama koptuğu için konuşmaları iyice anlaşılmaz hale gelmişti. Pehlivan tartışanların arasına girdi. Yahu yapmayın, günahtır dedi. Adam kelime-i şehadet getirdi diyorum. Ben şahidim. Kendi kulaklarımla duydum. Bir sessizlik oldu. Diğerleri pek inanmamış gözlerle baktılar bir süre. Niye hiç camide görmedik der gibiydiler. Ama pehlivanı yalancı çıkarmak işlerine gelmedi. Tamam o zaman dedi belediye görevlisi kestirip atmak isteyerek. Mesele kalmadı. Adamlarına işaret etti. Biri koştu ambulanstan ceset torbası getirdi. Ocakçıyla belediyede çalışanlardan biri Kamer'in cesedini çıkarmak için dükkana girdiler. Pehlivan kalabalıktan birkaç adım uzaklaşmıştı. Durgun, üzgün görünüyordu. Mürşit yanına gitti. Kelime-i şehadet getirdi ne demek? Adam Müslüman değil ya ondan dedi pehlivan. Nasıl Müslüman değil? Aslen Ermeni'dir de pek kimse bilmez. Asıl adı Kamer. Mürşit çok şaşırdı. İhtiyarın kimsesizliğine şaşırdığından çok daha fazla. Kendini bildiğim bileli, bu şehirde yaşayan ayakkabı tamircisinin Ermeni olduğunu şimdi öğrenmek içine dokundu. Şehre duyduğu yabancılık bin kat artmış gibi hissetti kendini. Çocukluğundan belirsiz manzaralar geçti aklından. Babasını selam vermeden önlerinden geçtiği insanlar. Her gün biraz daha yıkılan, korku dolu bir merakla içine girip taşlarını söktükleri kilise. Sahi, kiliseye ne oldu? Spor salonu yapıldı ya üstüne dedi pehlivan. Hatırlamıyor musun? Spor salonunun yapıldığını hatırlıyordu da, kilisenin yıkıntısının üstüne yapıldığını hatırlamıyordu. Şehirde her gün bir şeyin eksilişi çok eskiye dayanıyormuş meğer. Pehlivan da kamarın dükkandan çıkarılmasını, ambulansa konmasını izlediler. Belediye çalışanları yeterince saygı göstermiyor gibiydiler. Naaşa dokunuşlarında bir rahatsızlık vardı. Sanki mekruh bir şeye el sürüyorlardı. Mürşit sahiden kelime-i şehadet getirdi mi diye sordu. Nihayetinde hepimiz aynı toprağa gireceğiz dedi Pehlivan. Müslümanların gireceği toprak, özel imalat değil. Kamarın cenazesinin arkasından bir süre daha konuşanlar oldu. Çoğunluğu mürşit gibi ihtiyar ayakkabı tamircisinin Ermeni olduğunu yeni öğrenmişlerdi. Hayret içindeydiler, akılları karışmış gibiydi. Bir süre sonra kalabalık tümüyle dağıldı. Sanki biri ölmedi sokakta. Yeni bilginin sarmaladığı şaşkınlık havaya uçtu. Nereye dedi pehlivan? Otele. Sen? Camiye. Birazdan öyle okunur. Bir an hadi sen de gel diyecekmiş gibi baktı. Mürşit Allah kabul etsin dedi. Pehlivan tesbihli eliyle mürşidin omzunu sıvazladı. Ağır ağır yürüyerek uzaklaştı. Ziraat çarşısının küçücük meydanında kimseler kalmadı. Mürşit otele giderken Özgür'ün sık sık gittiği internet kafenin önünden geçti. İçeride birkaç delikanlı gözlerini ekrana dikmiş oturuyorlardı. Neyle uğraştıklarını merak etti. Özgür de bir mail adresi almış geçen gün. Madenciye verdiğini duydu. Ozgur, alt çizgi 93 abi. Yazışırız artık. Madenciyle ne yazışacaksa. Mürşit'in internetle bir işi olmadığı için mail adresi yoktu. Posta adresi bile bir şeye yaramıyor artık. Faturalar sayılmazsa, adını en son ne zaman bir zarfta gördüğünü hatırlamıyor. Gençliğinde olmalı. Sevinç pasajının önünden geçerken çoktandır Erkut'a uğramadığı aklına geldi. Uğramıyor çünkü eskisi gibi kitap almıyor. Çok uzun zamandır okumuyordu. Şükran bir gün oturdukları küçük eve sığamıyorlar diye, orada burada dağınık duran kitaplarını topladı. Bir kolyeye doldurdu. Yarım ağızla onayını alarak kömürlüğe indirdi. Mürşit hiç ses etmedi. Bir şey demeye hakkı olmadığını düşündü. Senden beklenenleri yerine getirmiyorsan, seni idare etmelerine de katlanacaksın. Acaba Şükran, arada bir sobada yakıyor mu kitaplarımı diye merak ediyor. Bazen soba fazlasıyla gürüldüyor çünkü. Üşenmeyip kömürlüğe inse, kolyeye baksa anlayacak. Ama eksildiğini görürse içine bir acı saplanacak diye korkuyor. Kitapları ilişkin eski bir özlem içini sardı. Pasaja girdi. Hanın çaycısı çıktı karşısına. Elinde askılı tepsi. Mürşit abi yoksun ne zamandır? İş güç bir Halil. Bir kahve yapayım mı sana? Yap Halil. Sen bana bir kahve yap. Ben de sana bu hayat yaşanabilir bir şeymiş gibi yapayım Halil dedi içinden. Hayat bir koşu bandıdır. Durmadan koşacaksın. Durduğun an bant seni üstünden atar. Aklında tut bunu. Erkut'un dükkanının önünde açılmayı bekleyen kitap kolileri vardı. Kalın şeffaf naylonla sarılıp ince bir iple bağlanmış yardımcı ders kitapları. Böyle balya balya felsefe kitapları. Şiir kitapları yığılacak değil ya, elbet yardımcı ders kitapları olacak diye düşündü. SBS'ye hazırlık, LYS'ye hazırlık, KPSS'ye hazırlık. Oysa hazırlanacak bir şey yok. Hayatta hazırlanmak diye bir şey yok. Şükran'ın ince, zayıf, yalvaran sesi kafasının içine çınladı. Mürşit Allah aşkına bir şey söyle şuna. Karnesi gene zayıf gelecek. Hiç ders çalıştığı yok. Böyle zamanlarda Mürşit, Özgür, oğlum oku diyordu. Okumazsan ruh sefili olursun. Ama Şükran'ın kastı bu değildi. Özgür de anlamıyordu zaten. Niye sefil olayım ki? Tabii bir istikbali var onun. Zamanı gelince koskoca oteli işletecek, zengin olacak. Özgür'e oğlum ruh sefili olma dedi. Elvan'ın ne dedi? Kızım aşık mısından başka? Hiç. Elvan'ı hatırlayınca içinde yeni bir ağrı başlıyor. Eski ağrıları yetmezmiş gibi. Dükkanın önündeki eski kitap yığınlarına baktı. İki alanı bir bedava. Hepsi birbirinden kötü şeyler. İçeri girdi. Erkut telefondaydı. Kim bilir kime ne kakalamaya çalışıyor yine. Birkaç liseli çizgi romanları talan ediyordu. Halil kahvesini getirdi. Bir yudum aldı zehir. Zehir kahvede değil oysa, varlığında. Erkut'un yeni geldi diye işaret ettiği kitap yığınlarını karıştırdı. Okuyacak bir şey bulamadı. Belki vardı ama dikkatini veremiyordu. Sıkıldı. Tam çıkarken bir kitabı eline alacağı tuttu. Rastgele Açtığı sayfadan bir cümle okudu. İnsan bir uçurumdur. Erkut, ne kadar bu? Arkasında yazıyor abi. Kitabı cebine soktu. Parasını hala telefonda konuşan Erkut'un önüne bıraktı. Kahve tabağına da bozuk para koydu, çıktı. Et meydanına yürüdü. Otele geldi. Tam içeri girecekken vazgeçti. Yalnız kalmak istiyor. Daima yalnız aslında. Daima kendiyle ama. Oteldeki yalnızlığı yalnızlığa benzemiyor. Lobide oturan küskün ve dertli gözlerin ruh halleri yalnızlığın dedikler. Sobayı yakmayı, sıcacık odada oturup kitabı okumayı düşünerek eve geldi. Ev soğuktur şimdi. Şükran evde değildir. Kömür azaldığından beri gündüzleri soba yakmamak için Elvan'a gidiyor. Bazen geç saatlere kadar kalıyor. Gene bitmiştir. Anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdi. İçerisi beklediği kadar soğuk değildi. Paltosunu çıkardı, astı. Tam içeriye adım atıyordu. Bir ses duydu, bir şarkı. Geldim yarım, kaldım yarım. Şaşırdı, kulak verdi. Şükran'ın sesiydi. Oturma odasından geliyordu. Elvan'a gitmemiş diye düşündü. Ayaklarının ucuna basarak odaya yürüdü. Şükran'ın sırtı kapıya dönüktü. Bir yandan kurumuş çamaşırları katlıyor, bir yandan bağrından gelen acılı bir sesle şarkı söylüyordu. Ben bu dünyayı anlayamadım. Şarkı bitti. Şükran'ın sesi kayboldu. Mürşit usulca hole geri döndü. Birden sessiz sessiz ağlamaya başladı. Gözyaşları iplik kadar inceydi ama çok sıcaktı, kaynıyordu. Soğuktan kas katı kesilmiş yanaklarını yakıyordu. Paltosunu tekrar giydi. Kapıyı yavaşça çekti. Dışarı çıktı. Sokak boştu. Gelip geçen kimse yoktu. Öylece dikildi bir süre. Sokakta hafif bir hareket oldu. Karşıda, cephesi sıvanmamış, tuğla apartmanda oturan kuru yemişçinin karısı, balkondaki turşu bidonundan turşu çıkardı. Bir Murat 131 geçti. Arabanın teybinden gelen mehter marşıyla birlikte. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. 50 yıldır kameramcı diye bildiğim kamar ölmüş diye mırıldandı. Şehrin son Ermenisi de ölmüş Türk milleti. Bir sokak köpeği sürünürcesine yürüyerek geçti. Açlıktan kaburgaları çubuk çubuk seçiliyordu. Arpa çaylı Orhan'ın çırağı elinde yemek tepsisiyle mobilyacının dükkanına girdi. Otelin bulunduğu yöne baktı. Kibar'ın dışarı çıktığını, elindeki kül tablolarını çöpe boşaltıp tekrar içeri girdiğini gördü. Gidecek bir yerim yok diye düşündü. Muharrem Gazinosu da kapandı çoktan. İnsan bir uçurumdur. İnsan bir uçurumdur. İnsan bir uçurumdur. Bir uçurumdur. Uçurumdur. Uçurum. 16. ayrımın sonu, sayfa 155.